Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 32. ayrım. Doktor Bozok hala tuvaletin içindeydi. Evine bir sürü yabancı insanın dolduğunu duyunca cesaretlenip kapıyı açtı. Polisler evi basmıştı. Merdivenlerin başında, yerde, kıskıvrak ve elleri kelepçeli vaziyette, Hasan'ı görünce gözleri tam bir zafer belirtisiyle ışıldadı. Verdiği savaşı kazanmıştı. Eve dolan polislerin arasında hemen başkomiseri gördü. Etrafındaki adamlarına emirler verip duruyordu. Fikret'in yanına yaklaştı. Ceketinin düğmesi kopmuş, kravatı iyice yana kaymıştı. Genç kadını karşısında görünce utanır gibi ona baktı. "Galiba siz haklı çıktınız doktor hanım. Şu yerde yatan adamı tanıyor musunuz?" "Tabii. Hasan Kuşçu. Hastamın oğlu ve 10 gün evvel küçük Alp'i kaçıranlardan biri." Bozoğ'un iri yeşil gözlerinde haklı çıkmanın gururu vardı. Fakat hemen sordu. "Ya öteki? Diğerini de yakaladınız mı?" "Adamlarım her tarafı arıyorlar doktor. Şayet başka biri daha varsa mutlaka bulacaklardır." "Ne demek varsa? Olduğunu biliyorum. Seslerini duydum." "Ötekini henüz bulamadık." "Damı, çatıyı, üst kattaki odaları aradınız mı?" "Bir yere gizlenmiş olabilir." "Başka birini bulamadık. Varsa bile kaçmış olmalı. Ama merak etmeyin. Nasıl olsa suçlulardan birini yakaladık. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gider. Onu sorgulamaya alınca bülbül gibi konuşacaktır." Fikret genç kadının yanına yaklaştı. Tam bir teslimiyetle elini kavrayıp avuçların içine aldı. Özür diler gibi konuştu. "Meğerse haklıymışsınız. Sizi hafife aldığım için utanıyorum. Bir dedektiften daha iyi gözlemleriniz olacağını ve olaylar arasında bağlantı kuracağınızı doğrusu düşünememiştim." Doktor gülümsedi. "O kadar da büyütmeyin. Benim bir şansım vardı ve çocuğu kaçıranları görmüştüm. Geri kalanı sadece biraz sezgi ve biraz da şans yardımıydı." "Tevazu gösteriyorsunuz." Doktor birden ciddileşti. "Ama yakaladığınız sadece suçlulardan biri. En az 2 kişinin daha olduğunu herhalde kabul ediyorsunuz, değil mi?" Fikret başını salladı. "Biliyorum. Kamyonetin sahibi Ökkeş ve şu sizin solak diye yorumladığınız 3. kişi. Herhalde onun kimliğini de Hasan'ın sorgulamasında ortaya çıkarırız." Doktor başını sallarken mırıldandı. "Artık söylemeye çekiniyorum ama bana kalırsa bu çetenin elebaşı o solak." "Sizi bu kanaate iten nedir?" "Bilmiyorum. Sezlerim herhalde. O adamda reis havası vardı. Çocuğu bizzat taşıması, elinde silah bulundurması bende böyle bir intiba doğurdu. Yanılmış da olabilirim tabii." "Hayır, artık teşhis ve düşüncelerinizdeki isabete inanıyorum. Çetenin başı bence de henüz ele geçirilmedi. Şimdi işimiz daha zor ve zamanla yarışa başladık. Planlarının bozulduğunu sanan diğerlerinin intikam duygusu hareket etmelerinden çekiniriz. Bu tür kaçırmalarda en müşkül safha kaçıranların bozgun anıdır. Ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını kestiremezsiniz. Panik bazen üzücü neticelere yol açabilir." Genç kadın kekeledi. "Çocuğa bir kötülük yapmalarından mı korkuyorsunuz?" "Üzgünüm ama evet." "Haklısınız. Bunlar cahil ve cüretkar insanlar. Ne yapacakları belli olmaz." Aralarında kısa bir sessizlik oluştu. Başkomiser ekibini toplayıp gitmeye hazırlanıyordu. Doktor Bozok dayanamayıp sordu. "Evimde bir saldırıya uğradığımı nasıl tahmin ettiniz?" Fikret de içtenlikle gülümsedi. "Önceleri size hafife aldığımı itiraf ettim. Ama muavinim size eni konu inanmıştı. Hele o Ford kamyonetinin takibinden sonra düşünceleriniz hiç de yabana atılır olmadığı konusunda beni ikna etti. Yani benim yapamadığını muaviniz becermiş." "Beni tekrar utandırmayın. Onu Balat'a, Hasan'la Ökkeş'i aratmak üzere yolladım. Akşama kadar izlerini rastlayamayınca endişelenmeye başladım. Bu arada size telefon ettim. Telefonunuz açılmadı. O zaman sizi ziyaret etmeye karar verdim." Doktor başını salladı. "Demek o arayan sizdiniz. Korkudan telefona erişemedim." "Artık korkacak bir şey yok. İzin verirseniz tüm suçlular yakalanıncaya kadar biri evinizin içinde, diğeri de dışarıda olmak kaydıyla 2 adamı burada bırakmak istiyorum." Genç kadın bir an durakladı. "Buna gerek var mı?" Fikret doktoru korkutmak istemiyordu ama bundan sonra neler olabileceği hususunda henüz kesin bir tahminde bulunamıyordu. Doktor en az 2 kişinin evine saldırdığı konusunda ısrarlıydı ve o 2. kişi yakalanmamıştı. Polisler çekilince şansını bir daha denemeye teşebbüs edebilirdi. Bunun kesin garantisi yoktu. "Sizi güvende bırakmak isterim," dedi başkomiser. "Pekala, nasıl uygun görüyorsanız. Ama artık ben de size bir teşekkür borçluyum. Tam zamanında gelerek hayatımı kurtardınız. Biraz daha geç kalsanız bu adamlar sanırım beni öldüreceklerdi. Artık bunları düşünmeyin. Doktor birden içindeki minnet duygusuyla mırıldandı. Sizleri ağırlamak lazım. Kahve içer misiniz? Çok isterdim. Sizin gibi zeki ve... Cümlesinin sonunu getiremedi Fikret. Zeki ve güzel bir hanımla karşılıklı kahve içmek kim bilir ne kadar hoş olurdu. Diyecekti ama son anda ağzından çıkacak kelimeyle nedenli bir patavatsızlığa sebebiyet vereceğini düşünerek vazgeçti. Kendini toparlayıp fısıldadı. Bir başka zaman inşallah, diyebildi. Şimdi merkeze dönüp Hasan'ın sorgulamasında bulunmak istiyorum. Kaybedecek zamanım yok. Doktorun yeşil gözleri harelenmişti. Az önce komiserin tamamlayamadığı cümlesindeki eksik kalan kelimenin ne olduğunu anlayacak kadar da zekiydi. Gülümseyerek ona baktı. Anlıyorum, dedi. Fakat bana bir kahve borcunuz var. İlk fırsatta bunu yerine getirmelisiniz. Fikret bu sıcak diyaloğu beyninde yorumlamaya çalıştı. Düpedüz davetti bu istek. Ilık ve coşturucu bir duygunun tüm benliğini kapladığını duyumsadı. İnşallah hatalı bir yorumda bulunmuyorum, diye geçirdi içinden. Tilki Sedat depoya yaklaşınca arabasının hızını yavaşlattı. Bu teşebbüsten geriye kalan son parçayı da kendi elleriyle temizlemek istiyordu. Depoya 100 metre kala arabayı durdurdu. Ne de olsa bu semte aşina sayılırdı. Onun çocukluğu ve gençliği de Balat'ta geçmişti. Her caddeyi, her sokağı avucunun içi gibi bilirdi. Arabayla deponun önüne kadar gitmemeyi yeğlemişti. Artık her an yeni bir sürprizle karşılaşması mukadderdi. Tilki kendi sonunun da geldiğini biliyordu ama yine de tüm kozlarını kullanmadan polisin kendisini yakalamasına fırsat vermeyecekti. Keskin gözleriyle sokağı taradı. Gecenin bu saatinde sokak oldukça tenha görünüyordu. Park eden arabaları inceledi birer birer. Hepsi boş görünüyordu. Sonra usulca arabadan indi. Bir süre arabasının başında bekledi. Etrafta bir hareket, gelişinden rahatsız olacak, kımıldayacak gölgeler aradı. Her şey normaldi. Soğuk ve esintili bir kış akşamı. Evlerin çoğunda ışıklar yanıyordu henüz. Muhtemelen huzur içinde yaşayan ailelerin evlerinde, televizyondaki dizi filmlerini seyrettiği saatler. Denizden esen sert rüzgar yüzüne çarpıyordu. Paltosunun yakasını kaldırdı ve ağır adımlarla depoya doğru yürüdü. Küçük Alp'i depoya tıktıklarından beri kapının bir yedek anahtarını da Hasan'dan almıştı. Tedbirli adımlarla yaklaştı ama hemen deponun kuytu girişine yönelmedi. Önce önünden ilgisizce geçti. Her şeye rağmen karanlıktaki gölgeler arasında pusuya yatmış polislerin olmasından ürküyordu. Gözleri bir radar gibi kaldırımları, karşı binaların kapı içlerini, yakın arabaları tarıyordu durmadan. Neden sonra rahatladı. Galiba endişesi yersizdi. Burası gayet temiz görünüyordu. Yeniden geri döndü. Tam o sırada karşıdan gelen iki kişiyi fark etti. Karanlıkta tiplerini seçemedi. Huzursuz ve ürkekti. Belindeki silahını gerekirse hemen çekebilmek için paltosunun düğmelerini çözdü. O iki adam yaklaşıyordu. Sokağın yetersiz ışığında adamlardan birini tanır gibi oldu. Tam çıkaramamıştı ama galiba bu semtin esnaflarından biriydi. Yüzü tanıdık gelmişti. Aradan 4-5 sene geçtiği için hafızası ihanet ediyordu. İyice yaklaştıklarında o yüzü tanıdık gibi gelen "Uğurları olsun" diye selamladı. Sedat'a hiç bozmadan Külhan Bey ağzıyla "Eyvallah!" dedi. Adamlar yürüdüler ama Tilki hala tetikteydi. Hatta hafifçe başını çevirip arkada kalan adamlara baktı. Hiç oralı olmadan yollarına devam etmişlerdi. Buradaki erkeklerin pek çoğu gibi muhtemelen semt kahvelerinden birine oyuna gidiyorlardı. Özellikle çevre esnafının en fazla takıldığı yerlerden biri de kahvelerdi. Kendisi de eski yıllarda oranın müdavimlerindendi. Sokak yeniden sakinleşmişti. Her yan ıssızdı şimdi. Güveni yeniden geldi Tilki'nin. Hızla deponun önüne yürüdü. Cebinden anahtarı çıkardı. Kilide sokmadan önce kulağını kapıya dayayıp iyice içeriği dinledi. En ufak bir ses aksetmiyordu dışarıya. Mini ile Hayri gitmiş olmalıydılar. Tilki elindeki anahtarı hafifçe kilide soktu ve çevirmeden önce son bir tereddüt yaşadı. Acaba polisler çoktan içeri girip bir tuzak hazırlamış olabilirler mi diye. Sonra içinden hayır diye mırıldandı. Daha Hasan ile Ökkeş'in yakalanışının üzerinden yarım saat bile geçmemişti. Bu süreç içinde onları konuşturup İçeride mevzilenmeleri düşünülemezdi. Ama kilidin üzerindeki parmakları yine de durdu bir müddet. Levent'teki o kadın doktorun her şeyi öğrendiğini biliyordu artık. Hasan Nökkeş'in varlığını nasıl tespit ettiyse depoyu da bulması o denli mümkündü. Belki de buradan çekip gitmem en iyi çözüm diye geçirdi bir an. Ama yapamazdı. İçindeki başarısızın hırsını söküp atamazsa kahrolacaktı. Bu işin içinde çocuğu seçmişti. Biliyordu. Akıllı ve mantıklı bir çözüm değildi. Hele hele masum bir çocuğu öldürmek vahşetti. Ne var ki ona başka şans tanımamışlardı artık. Belindeki kılıfından tabancasını çekip çıkardı. Sonra usulca kilidi açıp demir kapıyı itti. Kapı sessizce açılmıştı. Tavandaki çıplak ampulden pis ve kirli bir ışık saçılıyordu. İçeride karyolasında uyuyan çocuktan başka kimse yoktu. Tilki rahat bir nefes aldı. Herhalde Mine ile Hayri giderlerken çocuk uyanırsa korkmasın diye ışığı açık bırakmış olmalılardı. Göz yeniden karyolaya kaydı. Küçük çocuğu karşısında görünce bir an içindeki merhamet duygusunun debeşeceğini, aklının hissiyatına galip geleceğini sanmıştı ama düşündüğü gibi olmadı. Aksine yattığı yerde huzur içinde uyuyan çocuk içindeki nefreti körükledi. Kapıyı ayağıyla itip karyolaya doğru bir iki adım attı. Pislik kokusu tüm depoyu kaplamıştı. Çocuğun bu ağır koku altında nasıl böyle deliksiz uyuduğuna şaşmak gerekirdi. Aynı anda arkasından duyduğu sesle boş bulunarak sıçradı. Sesin tanıdık olduğunu geç idrak etmişti. Geleceğini biliyordum. Hızla geri döndü tilki. Demir kapının arkasına saklanan Hayri ile burun buruna gelmişti. Ama onu asıl şaşırtan şey eski sabıkalının eline tuttuğu ve üstüne çevrilmiş silahtı. Bir anda dona kaldı tilki. Hayri'yi burada hiç beklemiyordu. Ne işin var burada? Niye kaçıp uzaklaşmadın? Diye sordu. Asıl senin ne işin var? Kıbrıs'a Balat'tan gidilmez dostum. Tilki pis pis arkadaşını süzdü. O elindeki silah da neyin nesi? Neden üstüme doğru tutuyorsun? Artık oyun bitti Sedat. Aklından geçeni gerçekleştirmene izin vermeyeceğim. Çıldırmışsın sen. Can borcun olan arkadaşına ateş mi edeceksin? Gerekirse dostum. Bu çocuğu öldürmeni istemiyorum. Tilki arkadaşına kötü kötü bakmaya devam etti. Galiba hala anlamıyorsun. Planımız yattı ve hepimiz kaybettik. Bunu gayet iyi görüyorum. Bu çocuk hepimizi gördü. Konuşursa depodaki herkes teşhis edilebilir. Yani beni mi? Tabii ki seni de. Unutuyor musun? 10 gündür burada onunla birlikteydin. Hayri acı acı gülümsedi. O senin 2 çocukluk arkadaşın da beni görüp tanıdı. Onları unutuyor musun? Belki konuşmazlar. Komik olma Sedat. Onlara hiç güvenmiyordun. Ama aması falan yok. Beni çocuğun başına niye diktin? Onlara güvenmediğin için değil mi? Şimdi mi gözünde ağzı sıkı kişiler oldular? Tilki hiddetleniyordu. Senden hakikaten iş geçmiş. Paslanmışsın, beynin uyuşmuş. Galiba yaptığım en hatalı iş ortaklarım yanlış kişilerden seçmem oldu. Güvendiğim insanlar beni sukutu hayale uğrattılar. Hasan Nökkeş aptalca yakayı ele verdiler. Şimdi sen can borcun olan kardeşine karşı çıkıyorsun. Beni zorlama Sedat. Seni sevdiğimi bilirsin. Lakin kararlıyım. Bu çocuğun kılına hal gelmesini istemiyorum. Tilki homurdandı. Seni hiç anlamıyorum. Bu ani merhamet numarası da nereden çıktı? Anlamadığının farkındayım. Zaten yaptığım numarada değil. Hayri, beni yokuşa sürme. Bu çocuğu geride canlı bırakamam. Eski sabıkalı elindeki silahın namlusunu hala tilkinin göğsüne doğru tutuyordu. Asıl beyni uyuşmuş olan sensin. Ne yaptığının farkında da değilsin. Bu sübyanı öldürmekle eline ne geçecek? Kendi kendini tatmine mi çalışıyorsun? Anlasana artık, bok yedik. Kendi hesabıma söyleyeyim, benim hiç şansım kalmadı. Senin ne dolaplar çevirdiğini bilemem. Sana boşuna tilki dememişler. Belki hala bir kaçış yolun vardır. Eğer varsa durma git. Bilirsin, benim ağzımdan laf çıkmaz. Sana da bir zararım dokunmasın istiyorum. Bu suçu da üstlenmeye hazırım. Gerekirse polislere de organizasyonu benim yaptığımı, her şeyi benim tasarladığımı söylerim. Unutmadım, sana bir can borcum var. Böylece ödeşmiş oluruz. Tilki karşılaştığı teklifi bir düşündü. Ama artık çok geçti. Dönüşü olmayan viraja çoktan girmişlerdi. Hasan Nökeş muhtemelen şu anda bülbül gibi polisi ötüyorlardı. Yararı olmaz, diye olumsuzca başını salladı. Hasan da, Ökkeş de çoktan adımı polise vermişlerdir. Suçu üstlenmenin hiçbir anlamı yok. İyi düşün, diye yalvarır gibi fırladı Hayri. Elini bir de masum çocuğun kanına bulaştırma. Tilki küstahça arkadaşını süzdü. Elim çoktan kana bulaştı Hayri. Bilmez gibi konuşma. Şu tuttuğum tabancanın kabzasında tam 4 çentik var. Ha bir fazla, ha bir eksik. Ne fark eder ki? Son sözün bu mu? Evet. Öyleyse beni de öldürmen gerekiyor. Başka yolun yok. İçinden lanet olsun diye homurdandı Sedat. Hayri'nin de çok iyi silah kullandığını bilirdi. Ve bu hiç hesapta olmayan bir çatışma olacaktı. Çok dikkatli olmalıydı. Aslında dik başlı arkadaşına hiç acımıyordu ama çekiniyordu ondan. Bu kadar yakın mesafeden hangisi daha önce tetiğe asılırsa o galip çıkardı. İkisi de hedefi şaşırmazdı. Tilkinin gözleri üzerine çevrik namluya takıldı. Tam kalbine çevrilmişti. Her şey 1-2 saniye içinde bitebilirdi. Soğukkanlılığını yitirmedi. Başarıya ulaşması için ünlü kurnazlığına başvurmalıydı. Tek çare Hayri'nin tavsiyelerine uyar gibi davranıp Kundun'u kollamaktı. Gafletinden istifade edip boş bulunduğu anda da silahını ateşleyebilirdi. Zaman kazanmak için "Seni vurmak istemem Hayri," diye söylendi. "Az önce son sözünü söyledin." "Yapma Hayri. Sen benim eski arkadaşımsın." "Öyle ama biz birbirimizi iyi tanırız. Sen tilkiysen ben kurdum." "Ne demek istiyorsun?" Hayri soğukkanlı bir şekilde gülümserken ince dudakları iyice gerildi. "Şu an fırsat kolladığını adım gibi biliyorum. Kendini hazır hissettiğin an tetiğe asılacaksın Sedat. Pundunu yakalamaya, kısacık bir gaflet anımı bulmaya çalışıyorsun. Ayrıca benden korkuyorsun da. Sen de iyi silah kullanırsın ama ben senden daha ustayım. Cümle alem bunu bilir. Hadi vazgeç bu sevdadan ve bas git." Tilki kımıldamadan duruyordu. İkisi de birbirini tartar vaziyetteydiler. İşte tam bu esnada beklenmeyen bir şey oldu ve Sedat'ın cep telefonu çalmaya başladı. İki eski can yoldaşı bakıştılar. Tilki telefonunu açıp açmamakta kararsız kaldı. Telefon çalmaya devam ediyordu. "Hadi aç telefonunu," diye bağırdı Hayri. "Belki hayırlı bir haberdir." "Bu saatten sonra hayırlı haber olmaz. Kendimizi aldatmayalım." "Korkma. Sen telefonda konuşurken kancıklık yapıp ateş etmem, merak etme. Asıl niyetim seni vurmak değil. Çocuğa kötülük etmeni engellemek. İsteseydim daha depoya ilk girdiğin anda sırtından mıhlardım." Tilki arkadaşının samimi olduğuna inandı ve usulca elini cebine sokup telefonunu çıkardı. Bir an arayan numaraya baktı. Numarayı tanımıştı. "Ökkeş arıyor. Tuzak olmasın," diye fısıldadı. "Ne tuzağı? Belki polis aratıyordur yerimi tespit için." "Boş ver, cevapla." "Hiç gereği yok. Ya yanılıyorsan?" "Ne yanılması Hayri? Polisin yaptığı baskını gördüm. Yakalandı onlar." "Emin misin?" Hiç kuşkusu yoktu Tilki'nin. Yine de acaba mı sorusu beyninde yer etmeye başlamıştı. Sonunda dayanamayıp telefonu açtı. "Evet." Hattın öbür ucundan Ökkeş'in titrek, korku dolu sesi yükseldi. "Abi neredesin? Bana yardım et. Fena halde sıkıştım." Sedat'ın kaşları çatıldı. "Neredesin ulan?" "Doktorun evinin damındayım. Hasan'ı polisler yakaladı. Durum çok kötü. Yalvarırım gel beni kurtar." "Damda mısın?" "Evet abi. Herifler dama da çıktılar ama beni göremediler. Şimdilik paçayı sıyırdım ama durumum çok kötü. Yardım etmezsen buradan kurtulamam. Mutlaka evi gözetleyen polisler vardır aşağıda. Yerimden kımıldayamıyorum. Elini ayağını öpeyim abi. Tek umudum sensin." Hayri alçak tilkinin verdiği cevapları işte bildiğinden neler olduğunu tam anlayamamıştı. "Ne istiyor?" diye sordu. Tilki bir an ümitlenir gibi olmuştu. "Ökkeş şimdilik paçayı sıyırmış. Yardım istiyor benden." "Demek yanılmışsın. Bak Ökkeş kurtulmuş. Belki de umduğun kadar tehlikede değiliz." "Buna kurtuluş denmez. İçinde polislerin kaynadığı bir evin damında mahsur kalmış." Hayri bir şey anlamadan arkadaşının kararsız yüzüne baktı. "Neler oldu bana da özetlesene." "Uzun hikaye. Bir kadın doktor bizimkilerin kimliğini tespit etmiş. İnanılması zor bir aksilik. Tam bir kötü şans. Kadının evi çocuğu kaçırdığımız sokakta, kamyoneti park ettiğimiz yerin karşısıymış. O sabah pencereden hepimizi görmüş." Tilki hikayeyi fazla uzatmak istemiyordu. Fazla açıklamadan kaçındı. "Yahu hepiniz maskeli değil miydiniz? Sizi nasıl tanır?" "Boş ver artık. Unut gitsin. Kaybettik işte." "Ökkeş'e yardım etmeyecek misin?" "Deli misin? Polislerin gözetimindeki bir evin damına mı çıkmamı istiyorsun? Hem oradan kurtarsam ne değişir ki? Hasan şu sırada her şeyi itiraf ediyordur." Hayri başını salladı onaylarcasına. Haklısın, bu iş bitti. O güvenilecek biri değildi zaten. Tilki telefonunu cebine sokarken tekrar Hayri'ye baktı. Abi inat etme. Şu işi bitirip toz olalım. Çek git, gerisinde karışma. Olmaz dedim Sedat. Gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Belki hala yurt dışına kaçma şansın vardır. Tığıtın silahı tutan parmakları karıncalanıyordu. Hayri'yi ikna edemeyeceğini anlamıştı artık. Fakat eski sabıkalının deneyimini ve ne kadar soğukkanlı davrandığını da görüyordu. Bütün konuşmaları sırasında elindeki silahın namlusunu milim şaşmamıştı üzerinden. Silahını indirdi tilki. Sonra gülümseyerek mırıldandı. Pekala. Sen kazandın. İstediğin gibi olsun. Çocuğun hayatını bağışlıyorum. Ama hata ediyorsun. Bu oynadığın kötü bir kumar ve sonunda sen kaybedeceksin. Farkındayım. Beni düşünme sen. Böylece can borcumu sana iki kere ödemiş oluyorum. Artık sana bir borcum kalmadı. Anlamadım. Nasıl yani? Sözümde duracağım. Hasan polise ne yolda ifade verirse versin, çocuğun kaçırılması olayını ben yükleneceğim. Kesinlikle senin adını vermeyeceğim. İnanırlar mı sanıyorsun? Ben senden çok daha beter karanlık işlere bulaşmış biriyim. Kör Behzat'ın sağ kolu olduğumu herkes biliyor. Bu uyuşturucu işi değil. Adi suç. İnanırlar. Zaten Kör Behzat da seninle ilişkisini inkar eder. Tilki safça sordu. Şu can borcunu nasıl iki kere ödemiş oluyorsun? Onu anlamadım. Hayri de sırıttı. Birisi kaçırma olayını yüklenmekle, ikincisi ise... Eski sabıkalı durakladı bir an. Şayet bir saçmalık yapmaya kalkışsaydın, inan seni mıhlardım. Yaşlandım ama daha ölmedim. Reflekslerim hala yerinde. Silahları aynı anda ateşleseydik, vurulan mutlaka sen olurdun. Bu da bana ikinci can borcun. Artık ödeştik sayılır. Seni ihtiyar kurt seni, diye gülümsemeye devam etti Tilki Sedat. Gel son bir defa kucaklaşalım. Bundan böyle birbirimizi bir daha göreceğimiz çok şüpheli. Bu son görüşüp vedalaşmamız olabilir. Sedat'a inanmamıştı eski sabıkalı. Haklısın, diye mırıldandı. Sonra silahının namlusunu indirip kucaklaşmak için ileriye doğru bir adım atarken kollarını iki yana açtı. Tam o sırada da Sedat'ın değişen yüz ifadesini görüp eski dostunun kendisini aldattığını anladı. Ama geç kalmıştı. Tilki'nin sol elindeki silah aniden patladı. Müthiş bir gürültü kopmuştu sessiz deponun içinde. Hayri yerinde sallandı. Kurşun göğüs kafesini kırarak akciğerine isabet etti. Yakın mesafeden arkadaşının işini bitirdiğini sanmıştı Tilki. Fakat onun devrilmediğini görünce bu defa ikinci kurşunu hiç bekletmeden sıktı. Hayri yeniden bir kere daha hopladı. İkinci mermi bağırsaklarına isabet etmişti. Gözleri çoktan kararmaya başlamıştı adamın fakat inanılmaz bir dirençle o da silahını doğrulttu. Yere kapaklanırken üst üste otomatik silahının tetiğine asıldı. Çıkan kurşunlardan biri Sedat'ın sol mafsalına isabet etti ve aynı anda kemik paramparça oldu. İkinci kurşun midesine, üçüncü kurşun ise sol koluna saplanmıştı. Dördüncü ve beşinci kurşunlarsa boşa gitmiş, arkadaki helanın kapısına isabet etmişti. Şimdi idrar ve kazuret kokan depoyu bir de barut kokusu kaplamıştı. İki adam da yere yuvarlanmışlardı. İkisi de kan revan içindeydiler. Sedat eline kan fışkıran midesine bastırdı. Silahı elinden fırlamıştı. Doğrulmaya çalıştı yerinden ama kımıldadıkça midesinden akan kan fışkırıyordu. Sağ elini midesinden çekemedi. Soluk almakta zorlanıyordu. Binbir müşkülatla başını yerden kaldırıp Hayri'ye bakmak istedi. Onun durumunun daha kötü olduğunu biliyordu. Ama gözlerine inanamadı. Eski sabıkalı, dizlerin üzerine çökmüş, elinde tuttuğu silahıyla hala kendisine bakıyordu. Mintanın önü ve pantolonun kemeriyle ağı arası kıpkırmızıya dönüşmüştü. İnanamadı Sedat. Adam ölmemek için adeta direniyordu. Kanı çekilen yüzü sapsarı kesilmişti. Ağzından hırıltılar çıkıyor, sigaradan sararmış dişleri ağzından boşalan kandan görünmüyordu. Bir şeyler söylemeye çalıştığını anladı ama ciğeri parçalandığından konuşamıyordu. Sadece bir hırıltı yükseliyordu ağzından. Bu sonucu beklemiyordu Tilki. Hele bu pis depoda ölüme hiç hazır değildi. Şimdi içini yakacak kadar hız kaplamıştı. Ama onun hala konuşacak gücü vardı. Hayri'nin elindeki otomatik tabanca ve kanlı yüzüyle kendisine baktığını görünce son bir gayretle homurdandı. Hadi ne duruyorsun? Ateşle şu elindeki meride de öldür beni. İkimizin de işi bitti. Söylediklerini duyup duymadığından, duyuyorsa da anladığından emin değildi Hayri'nin. Bir daha bağırdı. ''Hadi, çeksene şu tetiği!'' Eski sabıkalıyı öksürük krizi tutmuştu. Her öksürükte vücudu sarsılıyordu. Tilki onun boğulacağını sandı. Nefes borusu tıkanacaktı kandan. O halde bile konuşmak için kendini zorluyordu. Lanet olası diye geçirdi içinden Tilki. Bu halde bile konuşmaya çalışıyordu. Anlatmak istediği neydi acaba? Ne? Ne söylemeye çalışıyorsun? Hadi gayret et. Az sonra gebereceksin çünkü. Cevap alacağını hiç sanmıyordu. İlk kurşunun tam yerine oturduğunu anlamıştı. Ciğeri paramparça olmalıydı şu an. Bu kadar dayanması bile mucizeydi. Her an külçe gibi durduğu dizlerin üzerinden beton zemine yığılabilirdi. Biraz daha çökmüş, omuzları düşmüştü ama şuursuz da olsa silah hala elindeydi. Tilki de çok acı çekiyordu. Midesine saplanan kurşunun acilen müdahale edilmezse öldürücü olduğunu biliyordu. Daha şimdiden çok kan kaybetmişti. Birazdan aşırı kan kaybından şuuru bulanacak ve kendinden geçerek ölüm bekleyişine geçecekti. Hata. Hata ettin dostum. Bunu yapmayacaktın. Hileye de başvursan seni aklayacağımı düşünmeliydin. Tilkinin kanlı gözleri irileşti. Konuşmuştu ayrı. Bu onun sesiydi. Kelimeler ağzından net dökülmüyordu ama yine de duyurabilmişti istediğini. Tilki hışımla karşılık verdi. Sen benden evvel öleceksin. Bunlar son dakikaların. Anlaman lazım. Ciğerim paramparça. Ben daha dayanırım. Senin geberdiğini göreceğim. Hayret, diye fısıldadı Ayri. Sesi her an biraz daha kısılıyor, ağzından çıkan kelimeler daha zor duyuluyordu. Seni yeterince tanıyamamışım. Ölürken bile yaptığın hatayı anlayamayacak kadar kas kafalıymışım. Kazanan ben oldum. Çocuk hala hayatta ve sen artık ona dokunamayacaksın. Yine yanılıyorsun. Sen geberince sürünerek silahıma uzanırım. Ama buna vaktin olmayacak. Tilki'yi bir an soğuk soğuk terler bastı. Ne demek istediğini anlamıştı. Hayri son bir gayretle elindeki silahı doğrultuyordu yine. Acaba beni görebiliyor mu diye düşündü. Ama bu aklından geçirdiği son düşünce oldu. Hayri'nin silahı rastgele de olsa yeniden ateşlenmişti. Çıkan kurşunlardan biri, Sedat'ın yarı kalmış alnının tam ortasına isabet etti. Tilkinin kafası hızla yerin betonuna çakıldı ve beyni parçalanan adam o anda öldü. Hayri'nin dudakları son vazifesini yapmış insanların rahatlığıyla gerildi ve o da betona serilerek ruhunu teslim etti. Ne yazık ki silah seslerine uyanan Alp'in hıçkırarak ağlamaya başladığını göremedi. Aslında bu hıçkırıklar ufak çocuğun kurtuluşunun işaretiydi. 32. ayrımın sonu, sayfa 331, devamı 33. ayrımda.